Ayrım 39, 46. Kısım. Struan Mutlu Vadi'nin rıhtımına eriştiği sırada büyük bir dalganın Lorca'ya çarparak onu iskele kazıklarına doğru attığını gördü. Bir gemici fırlayarak baş halatını kaptı ama ayağı kaydığı için tekneyle rıhtım arasında düştü. Eliyle rıhtıma tutunmaya çalışırken Lorca iskeleye çarparak onu ortadan biçti. Dalgalar tekneyi geri çektiği sırada gemici ortadan kaybolmuştu. Struan korkuya kapılan güverte mürettebatına haykırarak koştu. Bir gemici ona bir halat attı. İskoçyalı bunu bir iskele babasına geçirip sıkıca bağladı. Diğer bir gemici can vermeyi göze alarak atladı ve kıç halatıyla rıhtıma erişebildi. Deniz durmadan kabarıyordu. İskele kazıkları inler gibi sesler çıkarmaktaydılar. Bu arada Lorca sıkıca bağlandı ve içindekiler karaya atlamaya başladılar. Struan fabrikaya gelin diye bağırarak önden koştu. Kapıyı zorlukla açabildi. 8 adam küfrederek ve talihlerine şükrederek fabrikaya daldılar. Struan sırılsıklam elbisesini çıkarırken Horatio ve Monsa'yı fark etti. ''Aman tanrım, burada ne işin var Horatio? Bu bir cehennem bay Monsa'yı.'' Monsa'yı bitkin bir sesle mırıldandı. ''Bir daha karayı göremeyeceğimizi sandım.'' Fırtınada kapı açılarak genç bir teğmen olan gemi kaptanı içeri girdi. Hiddetle yaklaşıp çabucak üstündeki suları silkti. Struan gidip kapıyı çarparak kapattı. Sonra böyle günde denizde ne işiniz vardı diye sordu. Macao'da gözlerinizi kullanacak kadar aklınız yok muydu? Evet öyle, fakat bir manyak Hong Kong'a gitmemizi emretti. Ticaret baş müfettişi Whalen. O budala İrlandalı az kalsın teknemin bütün mürettebatıyla batmasına neden olacaktı. Havaya bir bakıp oraya gidecek kadar vaktiniz var. Size emir veriyorum demez mi? Bir saat daha gecikseydik buraya asla erişemeyecektik. 8-9 metre yüksekliğinde dalgalar. Bu belalı rüzgar ne kesiliyor ne dönüyor. Bu nasıl oluyor böyle?
Çünkü rüzgar doğuya doğru esiyor ve biz tam onun yolundayız.
Ah Tanrı bizi korusun.
Rahatınıza bakın, ben herkese çay ve içki yollayacağım.
Genç teğmen teşekkür ederim dedi. Bağırdığım için bağışlayın.
Struan Monsa ile Horatio'nun yanına gitti. Yukarıya çıkabilecek halde misiniz Bay Monsa?
Teşekkür ederim Taypan, çok düşüncelisiniz.
Horatio'yu taşımama yardım eder misiniz?
Tabii, zavallı gence ne oldu bilmiyorum. Macao'dan ayrıldığımızdan beri birbirini tutmaz sözler söyleyip inliyor.
Herhalde korktu.
Horatio'nun sırılsıklam paltosunu çıkardılar. Adamın yüzü pis bir gri renkteydi. Onu aralarında taşıyarak bir zamanlar Rob'a ait olan batı bölüğünde bir odaya götürdüler. Oradaki divana yatırdılar. Struan büfeye giderek kadehlere konyak doldurdu. Monsey titreyen ellerle bir kadeh alarak içkiyi bir yudumda içti. Kadehinin tekrar doldurulmasına da ses çıkarmadı.
Struan, Horatio'ya da biraz içki verin dedi. Ben şimdi dönerim.
Koridordan geçip doğu bölüğüne çıktı. Maymay, Yin Hsi, Ahsan ve Limdin büyük oturma odasında küçük bir masanın etrafında toplanmış kağıt oynuyorlardı. Lambalar yakılmıştı, alevleri pırıl pırıl parlıyordu.
Maymay merhaba Taypan dedi. Çok kötü bir gün. Josun pek fena. Bir oyun bile kazanamadım. Saatlerdir oynuyoruz. 400 kaybettim. Felaket, felaket. Seni gördüğüme sevindim. Ziyanı yok.
Yağmur kepenkleri kamçılıyor, rüzgar oluyordu.
Lanetli gürültü, bana biraz borç verir misin? Fakir düştüm.
Bunu harçlığından keserim. Oyuna devam et kızım.
Struan güldü. Aşağıda konuklar var. Kimse dışarıya çıkmayacak.
Çıkıp ne yapacağız?
Struan Rob'un dairesine döndü. Monsey biraz kendisini toplamıştı. Islak elbisesini çıkarıp bir battaniyeye sarılmıştı adam. Horatio bitkin bitkin uyuyordu.
''Neden Macao'dan ayrıldınız? Havayı görmüş olmanız gerekirdi.''
Monsey alaylı alaylı güldü.
''Resmi iş Taypan. Excellence Whalen dün bir firkateynle geldi. Macao'ya gelir gelmez beni gemiye çağırtıp Skinner'ın gazeteye basmış olduğu emri okuttu. Bu harfi harfine aynı. O gazeteciler böyle gizli haberleri nereden elde ediyorlar bilmem. Whalen hemen Hong Kong'a geleceğini söyledi. Kendisi buraya ayak basmadan Longstaff'ın gitmesini emretti.'' Protokol kuralları gereğince bir yerde iki temsilci olamıyormuş. İşi hemen Longstaff'tan devir alacağım. Longstaff limandan çıkar çıkmaz da Excellence'a haber vereceğim. Kendisi buraya gelecek. Tanrı bu adamın belasını versin. Az kalsın beni öldürecekti. Eğer izin verirseniz biraz yatayım. Kendimi iyi hissetmiyorum. Struan yanında bir yatak odası var diyerek açtı. Aşağıdaki mürettebata bakmaya gitti. Adamlar içki ve yiyecekleri bulmuşlardı. Yiyip içmeyenlerse uyuyor ya da uyumaya çalışıyorlardı.
47. kısım. Üstün rüzgarlardan ilki bir saat sonra limana doğru esmeye başladı. Dinlenen bulutun halatı koparak gemi karanlıkta sürüklendi. Tam yolunun üstünde Cooper Tillman'ın afyon teknesi duruyordu. İki gemi şiddetle çarpıştılar. Dinlenen bulutun civadrası Boston Prensesi'nin üst güvertesinin bir bölümünü parçaladıktan sonra ayrıldı. Sonra sahile doğru gitti. Tayfun onu sampanlardan oluşan yüzen köye doğru atmıştı. Yelkenli gemi birçok sampanı ezdi. Yüzlerce Çinli boğuldu. Sampanlarında hala güvencede olan diğer Çinliler ince bambu bölmelerin arkasına büzüldüler. Fakat daha sonraki üstün rüzgar o bambularla birlikte birçok aileyi de alıp uçurdu. Bir üstün rüzgar Glassing burnuna çarptı. Bayrak direğini kırıp bir cirit gibi liman amirinin odasına attı. Kırık bayrak direği granit duvarı parçalayarak Glassing'in kolunu dirseğinden kopardı. Direk sonra odanın öbür ucuna doğru fırlayarak kalımı bir yana attı. Tesin üstüne tuğla, kireç ve yanan kömürleri yuvarlayarak düştü kaldı. Korkunç rüzgar parçalanan duvardan uluyarak içeriye doluyordu. Tesin elbisesi tutuşmuştu. Kalım güçlükle ayağa kalkarak elleriyle vura vura alevleri söndürdü. Sonra Tesi kollarını aldı. Genç kadın bayılmıştı. Kalım elbiseyi yırtarak onu dikkatle muayene etti. Sırtında yanıklar vardı Tesin. Kalım feryatları işiterek dönünce Glassing'in kopan kolundan fışkıran kanları gördü. Sonra odanın öbür tarafında duran kolun parçasını fark etti. Kalım ayağa kalktı ama bacakları kımıldamıyordu. Glassing fırtınada bir şey yap Kalım diye haykırdı. Kalım kendisini toplayarak bir bayrak ipiyle kolun üst kısmını boğdu ve kanı durdurdu. Sonra ne yapması gerektiğine karar vermeye çalıştı. Zergeye vurulduğu zaman babasının yaptıklarını hatırlamıştı. Yüksek sesle yarayı temizleyip yakmamız gerek dedi. Çaydanlığı buldu, içinde hala su vardı. Glassing'in yanında çömelerek yarayı suyla silmeye başladı. Dayan oğlum diyordu. Glassing'in acısı içini parçalıyordu. Tess inleyerek kendisine geldi. Ayağa kalkarken birdenbire dehşetle haykırdı. Kalım korkuyla dönünce Tess'in kopuk kola bakmakta olduğunu gördü. Fırtınanın gürültüsü arasında haykırdı. Bana yardım et, şu ateş şişlerini bul. Kız başını sallayarak geri çekildi ve kusmaya başladı. Kalım, Tanrı'nın belası şişleri bul diye gürledi. Daha sonra kusabilirsin. Tess kendisini zorlayarak doğruldu. Kalım'ın sesindeki şiddet onu şaşırtmıştı. Ateş şişlerini aramaya başladı. Tanrı aşkına çabuk ol! Tess bir kabus içinde gibi bir maşa bularak Kalım'a uzattı. Kalım maşaya yanan bir kömürü yakalayarak yaraya bastırdı. Glassing haykırarak bayıldı. Yanan etin kokusu dayanılacak gibi değildi. Kalım bütün yarayı iyice yakana kadar mide bulantısını yenmeye çalıştı. Sonra başını çevirerek şiddetle öğürmeye başladı. Lisa Lilibet'e sıkıca sarılmış korkusunu yenmeye çalışıyordu. ''Acaba Tess nerede? Tanrı onu korusun.'' ''Brock evet.'' dedi. Sonra tahtalar gıcırdadı ve gemi yana doğru yattı. Ama sonra yine düzeldi. ''Ben güverteye çıkacağım.''
''Burada kal Tanrı aşkına, tehlikeye...''
Kadın sustu çünkü kocası gitmişti bile. Brock endişeyle kafasını kıç güverteye doğru uzattı. Başını çevirip direklere baktı. Bunlar birer çöp gibi bükülmüşlerdi. Direğin biri korkunç bir gürültüyle ortadan ayrıldı. Brock aşağıya bağırdı. ''Buraya gelin, kıç vardiyası!'' Bir üstün rüzgar daha esince direk mizanının üstüne devrildi. İki direk ve halatları güverteye düştü. Kaptan köprüsünün küpeştesini paraladılar. Beyaz cadı tehlikeli bir şekilde yana yattı. Brock kendisini bu tahta yığınlarının arasından kurtararak gürledi.
''Güverteye alçaklar, kendi canınız için koşun. Eğer direkleri kesip atmazsak hepimiz gideriz.''
Bir eliyle kenara sıkıca tutulmuş olan adam güvertenin temizlenmesine nezaret ederken bir gözünün böyle bir tayfunda gittiğini düşünüyordu. Tanrı'ya kalan gözünü Tess, Lisa ve Lilibet'i koruması için yalvarmaktaydı. Kentte yeni yapılmakta olan binalar yerle bir olmuştu. Bu arada bir üstün rüzgar meyhaneleri, genel evleri yıktı. Sonra rüzgar Taiping Shan'ı da bir anda silip süpürüverdi. Taiping Shan'ın yamacındaki bir evin gizli mahzenine yerleşmiş olan Gordon Chen burayı yaptırdığı için kendi kendini kutluyordu. Mahzenin duvarları taştandı ve çok da sağlamdı. Genç adam üstündeki evin uçtuğunu biliyordu ama neyse ki bütün değerli eşyalar mahzendeydi. Gözleri üst üste yığılmış hesap defterlerine, tapu ve borç senetlerine, ipotek kağıtlarına, sandıklarla gümüş, kutularla yeşim, toplarla pahalı ipek ve en iyi cinsten şaraplarla dolu fıçılara ilişti. Sonra gözdesi değerli Gonca'ya baktı. Kadın bir köşeye yapılmış olan yatakta yatıyordu. Kendisine küçük bir fincan çay dolduran Gordon Chen onun yanına yatağa girip "Sen çok akıllısın" diye düşündü. Rüzgar ve yağmur Struan'ın mutlu vadideki fabrikasının kuzey tarafını zorluyordu. Fakat zaman zaman binanın sarsılmasından başka bir şey olduğu yoktu. Bina sapasağlam duruyordu. Struan bir yaprak sigarası yaktı. Mai Mai fırtınanın gürültüsünde "Çok fazla sigara içiyorsun" diye haykırdı.
"Tütün sinirlere iyi gelir."
"Pis bir adet." Struan cevap verecek yerde yine barometreye baktı. "Mai Mai, neden her 10 dakika bir ona bakıyorsun?" diye sordu.
"Bundan fırtınanın yerini anlıyorum. Barometrenin düşmesi durunca tayfunun merkezi tepemize gelecek. Sonra yükselecek sanırım."
"Burada pek de mutlu değiliz Taipan. Macao çok daha iyidir."
"Sanmıyorum."
Saatine göz attı. 2:20 geçiyordu. Kepenklerin arasındaki bir çatlaktan baktıysa da bir şey göremedi. İskoçyalı rüzgarın yan tarafında kaldıklarına memnundu. Fabrikanın bu tarafı doğu, batı ve güneye bakıyordu. Şiddetli rüzgardan korunmaktaydı. Struan karada kaldığına da şükrediyordu. Hiçbir gemi bu havaya dayanamaz diye düşündü. Dünyanın hiçbir yerinde bir liman gemileri böyle bir doğal afete karşı koruyamaz. Herhalde Macao'da fırtınaya yakalandı. Oradaki gemilerin en az yarısı battı mutlaka.
Ben gidip diğerlerine bakacağım.
Fazla kalma Taipan. Koridordan geçerken kepenkleri kontrol etti. Sonra Rob'un dairesine girdi. Horatio bambu koltukta oturuyordu.
Merhaba Horatio. Monsai nerede?
Horatio tanımaz gözlerle Struan'a bakarak tüyler ürperten bir sesle "Onu buldun" diye mırıldandı. "Evet, onu buldum."
"Bağır oğlum, sesini duyamıyorum."
Horatio sanki Struan odada yokmuş gibi tüyler ürperten bir sesle gülmeye başladı. "Mary çocuk düşürmüş. O yıllardır pis dinsizlerle yatan aşağılık bir fahişe."
Struan gürledi. "Saçma, böyle saçmalara inanma oğlum."
"Ona o zehirli otları veren kadını bularak kırbaçladım. Kadının ağzından her şeyi aldım. Mary Çinlilerle yatan pis bir fahişe. Onun piçini öldürmesi için zehiri veren kadın aynı zamanda Mary'nin pezevengiymiş. Mary kendisini dinsizlere satmış. Glassing kendisini Çinlilere peşkeş çeken bir kadınla asla evlenmez. Onun için Mary yine benim olacak, tümüyle benim. Eğer yerlerde sürünüp yalvarırsa onu affedeceğim. Tıpkı çocukluğundaki gibi benim olacak, benim olacak. O zaman kendisini bağışlayacağım." Bir rüzgar binayı sarstı, bunu diğerleri izledi. Struan pencere ve kepenklerin parçalandığını duydu. Koşarak kendi dairesine geçti. Mai Mai ve Yin Hsi korkuyla yatağa büzülmüşlerdi. Ahsam dehşete kapılmış inliyordu. Fırtınanın homurtuyla karışık çığlığı andıran sesi gittikçe yükseliyordu. Struan yatağa koşup Mai Mai'yi kollarına aldı. Birdenbire fırtına kesildi. Ortalığa bir sessizlik çöktü. Mai Mai bu sessizlikle telaşla sordu. "Ne oldu?" Struan kadını bırakarak bir pencereye gitti. Önce çatlaktan baktı. Sonra çekine çekine pencereyi açıp kepenkleri itti. İçeriye kuru ve kızgın bir hava dolunca elinde olmadan yüzünü buruşturdu. Sonra inanmaz gözlerle limana baka kaldı. Çin bulutu hala yerindeydi. Beyaz cadının direkleri kalmamıştı. Dinlenen bulut Glassing burnunun orada karaya oturmuştu. Lorca da hala şirketin rıhtımına bağlıydı. Bir firkateynin karaya oturmuş olduğunu fark etti. Fakat donanmanın kalanı ve tüccar gemileri hala limandaydı. Ve hepsi de sağlamdı. Bulutların arasından gözüken gök masmaviydi şimdi ve güneş çıkmıştı. Ama limandaki sular çıldırmış gibiydi. Piramit biçimi dalgalar suyun yüzünde kabarıp birbirleri de çarpıyordu. Çin bulutuna aynı anda hem baştan hem kıçtan böyle suların hücum ettiğini gördü. Fakat bütün bunların dışında etrafta tüyler ürpertici bir sessizlik hüküm sürüyordu.
"Hortumun içindeyiz."
"Ne?"
"Fırtınanın gözündeyiz, tam ortasındayız şimdi."
Maymay, Yinhisi ve Ahsam onun yanına koştular. Struan büyük bir sevinç duyarak donanma güvencede dedi. Sonra birdenbire neşesi kayboldu. Kepenkleri kapatıp pencereleri sıkıca örttü. Haydi gelin diyerek kapıyı açtı. Diğerleri şaşkın şaşkın onun peşinden gittiler. Adam koridorda koşup karşı bölüye daldı. Kuzeydeki dairenin kapısını açtı. Kepenklerin bir bölümü parçalanmıştı. Bir pencere kırıldığı için etraf cam içindeydi. Struan burada kalın diye emretti.
Ne var Taypan, fırtına geçti.
Dediğimi yap. Struan telaşla çıktı. Maymay omzunu silkip kırık bir iskemleye oturdu.
Yinhisi babamızın nesi var diye sordu.
Bilmiyorum, bazen onu anlayamıyorum. Çok şükür o gürültü bitti. Sessizlik o kadar fazla ki adeta insanı rahatsız ediyor.
Yinhisi gidip bir pencereyi açtı.
Ah bakın ne güzel, fırtınanın geçtiğine çok sevindim.
Maymay ve Ahsam onun yanına gittiler. Struan rıhtımla Çin bulutu arasındaki mesafe ile doğudaki bulutların uzaklığını hesaplamaya çalışıyordu. Bir tekneyle gemiye gitmeye vakit olmadığını biliyordu artık. Onun için rıhtımın sonuna koşarak ellerini ağzına götürdü.
''Orlov!'' diye gürledi. ''Hey Çin bulutu!''
Sesi mutlu vadide garip yankılar yaptı. Sonra Orlov'un kendisine el sallayarak seslendiğini gördü. ''Kaptan ne var?'' diyordu.
''Gemiyi güneye çevir. Rüzgarlar artık güneyden gelecek.''
Orlov'un evet dediğini duydu ve bir an sonra gemicilerin başa koştuklarını gördü. Yandan bir filika indirildi ve adamlar burnu çevirmek için olağanca güçleriyle çekmeye başladılar. Struan kapının önündeki gruba dönerek ''Hemen içeri girin'' dedi. Bazıları denileni yaptı ama genç değmen hala Lorca'sına ve limana inanmaz gözlerle bakıyordu.
''Aman tanrım, teknem hala bağlı. Ya şu donanmaya bakın. Onların şimdiye kadar parça parça olduklarını sanmıştım.'' Ama sadece bir firkateyn karaya oturmuş. Şu yelkendi de direklerini kaybetmiş. İnanılmayacak bir iş. Güney mi dediniz? Neden?
Struan onu kolundan çekti. Gelin, adamlarınızı da içeri sokun. Çünkü birkaç dakika sonra hortumdan çıkacağız ve fırtına tersine dönecek. Güneyden esecek. Horatio kendisini iterek kapıdan fırlayınca Struan az kalsın yere düşüyordu. Genç adam doklara doğru koşmaktaydı. Struan onun peşinden atıldı. ''Geri dön budala, öleceksin!'' diye bağırdı. Horatio'ya yetişip omzundan yakaladı. ''Ne oluyor sana?''
''Glesing'e haber verip bu evlilik pisliğini temizleyeceğim.'' Haykırmaya başladı. ''Bırak beni katil! Sen ve o katil fahişen ikinizi de astıracağım!''
Struan'ın elinden kurtularak koşmaya devam etti. Struan onun arkasından gidecek oldu fakat yağmur başlamıştı. Kara bulutlar limanın ortasına kadar gelmişti. Filika mürettebatının Çin bulutuna tırmandıklarını ve güverteden aşağı inerek kaybolduklarını fark etti. Orlov da son bir kez el salladı ve o da ortadan kayboldu. Struan dönerek barınmak için fabrikaya koştu. Sağanakta kapıya erişince dönüp arkasına baktı. Horatio hala koşmaktaydı. Sonra bir sisin arkasında kayboldu. Struan dikkatle bakınca Horatio'yu seçti. Adamın rüzgarda yaprak gibi havalandığını da fark etti. Hemen kapıyı açıp içeri daldı. Bunu bütün gücüyle itip kapattı. Fakat daha demiri takamadan üstün rüzgar içeri dalıp onu antreye kadar sürükledi. Fırtına alt katın bütün pencerelerini kırıp üç denizciyi öldürdü. Sonra kayboldu. Struan sağ kaldığına şaşarak ayağa kalktı. Kapıya atılıp bütün gücüyle uğraşarak kol demirini vurdu. İskoçyalı merdivene koşarken genç değmenin ezilmiş cesedini gördü. Duracak oldu ama başka bir rüzgar onu iterken cesedi de kaptığı gibi götürdü. Struan yukarı çıkıp güvenceye kavuşabilmek için merdivenden bir hortum gibi kendisini çeken hava akımıyla boğuşuyordu. Rüzgar güneyden şiddetle esmeye başlayınca beyaz cadı bir sarhoş gibi sallandı. Tekne öne doğru eğildi ve halatlarını çekiştirdikten sonra bir mucize sonucunda doğruldu. Brock Lilibet'le Liza'yı alıp tekrar ranzalara yatırdı. Onlara cesaret vermek için bağırıyordu ama ne kızı ne karısı onu duyabiliyordu. Hepsi de umutsuzca hayata sarılmışlardı. Sular aşağıya dolmaya başlamıştı. Kameranın kapısına çarpan sular altından içeri süzülüyordu artık. Bir üstün rüzgar gemiye çarptı. Tekne korkunç bir gürültüyle sarsıldı. Brock bir demir halatının koptuğunu anladı. Boston prensesinde Chevron gemiye saldıran rüzgarın feryadını duymamak için kulaklarını tıkamıştı. Cooper son demir halatının da koptuğunu hissederek Chevuan'a bir yere tutunması için bağırdı. Fakat kızın onu duyduğu yoktu. Cooper güçlükle ona doğru giderek kızı yakaladı ve bir puntala tutundu. Gemi sarsıldı. İskele tarafı sudan çıkarken tekne daha fazla su aldı. Gemi batmaya başlamıştı. Rüzgar gülerek onu Rus gemisine doğru savurdu. Büyük Briganti'nin ana kamerasında bir dolabın camları parçalandı. Şişeler, kristaller, bıçak takımları etrafa fırladı. Zergeyev sıkıca tutunarak bir küfür salladı, sonra da duaya başladı. Gemi doğrulunca Rus ayaklarının altındaki kırıkları itti. Bir dua daha ederek kadehine tekrar konyak doldurdu.
Tanrı Asya'nın belasını versin diye düşünüyordu. Keşke evimde olsaydım. Bu adanın da Allah belasını versin. Her şeyin belasını versin. Beni buraya gönderdiği için Prens Tergin'in de Tanrı belasını versin. İngilizlerin de, fırtınanın da, Çin'in de belasını versin. Amerika'nın ve Amerikalıların da öyle. Ama Chevuan'ı Tanrı korusun.
Gemi fırtınanın şiddetiyle yan yatınca Arşidük,
evet dedi, Tanrım sen Rusya'yı koru. Prens Tergin'in planı fevkalade tabii. Ben de bunun uygulanmasına yardımcı olacağım. Tanrı o kurşunla can acısının da belasını versin. Artık uçsuz bucaksız ovalarda at koşturamayacaksın. Fakat açık konuş Alex, bu kurşun iyi oldu. Tayfanın kullandığı kelime neydi? Ah evet, Jos. O kurşun Jos'tu. Artık bütün gücümle Rusya'ya hizmet edebilirim. Ne yapacağım? Artık Hong Kong'dan gideceğim. O aptal Lord Cunnington Britanya'nın boğazını kesip bize Asya'nın anahtarını verdi. Taipan'la ya da Brock'la bir ticaret anlaşması yapıp buradan gideceğim. Ya Chevuan ne olacak? İşte o tam düşünülecek bir kız. Hem siyasi bakımdan hem güzelliği bakımından önemli. Babası senatör de olsa evlenmeye değecek kadar değerli değil o. Fakat onu metres olarak isterdim doğrusu. Bunu nasıl ayarlayabilirim? Razı olur mu acaba? Neden olmasın? Budala Cooper. Kız onu sevmediğini de söyledi.
Artık tayfun güneyden estiği için tepeleri aşarak soylu eve saldırıyor ve onun zayıf tarafını arıyordu. Struan nispeten emin olan kuzey dairesinde Maymay'ı kucağına almış sıkıca tutuyordu. Bir lambanın alevi duvarlarda gölge oyunları yapmaktaydı. Parçalanmış pencerelerin gerisinde feryat eden rüzgar ve karanlıktan başka bir şey yoktu. Ahsam yere diz çökmüş eğiliyordu. Yin hısı da korunmak için Struan'a sokulmuştu. Maymay dönüp ağzını Struan'ın kulağına yaklaştırarak bağırdı.
Taipan, bu gürültüler yüzünden çok rahatsız oluyorum.
Struan gülerek onu daha sıkıca tuttu. Maymay da kollarını erkeğin boynuna doladı. Struan onlara artık hiçbir şeyin ilişemeyeceğini biliyordu. En kötü saatleri atlatmışlardı. 3-4 saat daha kızım, ondan sonra geçecek.
Pis fırtına, sana bunun bir ejderha, bir deniz ejderhası olduğunu söylemiş miydim?
Evet.
Eyvah, o gübre tadındaki zehirli kına kınayı içmeyi unuttum. Bugün son gün, ziyanı yok.
Birkaç saat sonra içersin, ziyanı yok.
Evet kocacığım.
Maymay çok mutlu ve güçlüydü. Struan'ın ensesindeki uzun saçlarla oynuyordu.
Çocukların iyi olduklarını umarım.
Üzülme, Chen Sheng onlara iyi bakar.
Ne zaman gideceğiz Heya? Evlenmek konusunda çok acelem var.
3 ay sonra, mutlaka Noel'den önce.
Sen 3. kardeş olarak bir de barbar kadınla evlenmelisin.
Struan gülünce ısrar etti.
Çok oğlun olması önemli, öyle gülme.
Adam belki sen haklısın kızım dedi. Belki de 3 barbar kadın almalıyım. Sonra sen ve Yin Hısı. Buradan ayrılmadan bir Çinli kız kardeş almamız da şart.
Hıh, o kadar güçlüysen neden 2. kardeşe bir işaret vermedin? Bu gidişle biz aşık tutacağız galiba.
Struan'ın kulağını öperek bağırdı.
Seni bana verdiği için Jos'uma şükrediyorum Taipan.
Arka arkaya gelen üstün rüzgarlar binanın güneyini sarsmaya başladılar. Sonra deprem oluyormuş gibi bütün bina sallandı. Damın çivileri bu büyük kuvvet karşısında dayanamayarak yerlerinden fırladılar ve tayfun damı aldığı gibi denize uçurdu. Struan bu hortumun Yin Hısı'yı da çekip götürdüğünü fark etmişti. Kızı yakalamaya çalıştıysa da o da gözden kayboldu. Struan ve Maymay sıkıca birbirlerine sarıldılar.
Sakın cesaretini kaybetme Tay Tay.
Asla, seni seviyorum Taipan.
Sonra üstün rüzgarlar onlara da saldırdı.